Peki, konuşmacımız Yücel Yılmaz. Buradan biraz hayat hikayesini okuyayım. İstanbul Üniversitesi'nden mezun, 64 senesinde. Sonra University College, Londra Üniversitesi'nde 1970'te doktorasını alıyor. Sonra jeolog olarak meta enstitüsünde işe başlıyor Ankara'da. Sonra İstanbul Üniversitesi'ne asistan olarak giriyor. 73-77 senelerinde orada çalışıyor. Daha sonra ziyaretçi araştırmacı olarak İngiltere'deki Leicester Üniversitesi'ne gidiyor. İstanbul Üniversitesi'nde doçent oluyor 77 senesinde. Yine New York Albany Devlet Üniversitesi'nde araştırmacı ve davetli öğretim üyesi olarak çalışıyor. Yine Paris'te ve Orsay Üniversitesi'nde yine davetli üniversiteci olarak çalışıyor. Sonra İTÜ Maden Fakültesi'ne geliyor 1987 senesinde. Yine Cambridge Üniversitesi'nde 2 yıllık 88-90 araştırmacı olarak çalışıyor. TÜBİTAK Teşvik Ödülünü alıyor 79 senesinde. Sonra TÜBİTAK Ödülünü alıyor 99 senesinde. TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği yapıyor 81-85 seneleri arasında. Ayrıca bu önemli, NATO Advanced Study Institute'da panel üyesi olarak çalışıyor. 1995'te Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi olarak seçiliyor. Sonra istihbaratla beraber bu akademinin kuruluşunda çalıştı. İTÜ Maden Fakültesi dekanlığı yapıyor. Daha sonra Kadiras Üniversitesi rektörü oluyor 2 dönem. Evet, kendisini...
Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum, hoş geldiniz.
Pardon, bir de ödül veriyoruz, bunun konuşmanın şeyi, çerçevesini, onu şimdiden vereyim.
Önder bunu en sonda verirler. Çok teşekkür ederim. Sizle birlikte olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Bugün Troya ile ilgili konuşmak istiyorum. Troya kentinin yok oluşunun esas eden oluşundan da çok bunun ortaya koyduğu bazı sonuçları. Bu biraz jeoloji, biraz mitoloji, biraz sohbet olacak. Şimdi biraz evvel Önder beni tanıtırken her şeyi güzel söyledi, jeolog olduğumu söylemedi. Ben jeoloğum. Bu mesleğim nedeniyle Türkiye'nin pek çok yerine çalışma şansı buldum. Bu meyanda Türkiye'nin her yeri antik kentlerle dolu. Çok zengin bu açıdan. Ve özellikle de bizim sahil kentlerinde Ege'de, Akdeniz'de dendiğine göre 90 antik kent var. Bunların çoğunu bu yolcu çalışması sırasında yakında olanları da gittim, ziyaret ettim, tanıma şansım oldu. Onlarla alakalı bunu yolcu çalıştıracağım diyorum. Eyvah eyvah. Genellikle bu antik kentlerin içine doğru girersiniz, böyle bir pano. O panoda antik kentlere dair bir genel bilgi vardır. İşte şurada agorası var, burada işte mabide var, şu tarihte bu geldi, bu gitti filan gibi genel bilgiler. Ama bunların özellikle bazılarının neden özel olduğu, niçin bunların çok önemli olduğuna dair bir şey gerçekten bulmanız zordur. İşte Troya da bunlardan biri. Ben de bu nedenle Troya'ya bir şekilde Troya'nın özel olduğunu fark ettikten sonra o ilgim arttı. Size bildiğiniz bazı şeyleri tartışacağım, konuşacağım. Bu çok kötü. Bunu değiştirebilir miyiz? Şimdi Troya deyince herkesin aklına Troya ile özdeşleşmiş tahta at, tahta atın temsil ettiği bir savaş ve hile gelir. Bunlar böyle herkesin aklına otomatik Troya deyince ben tahta attan da söz edeceğim konuşmayla ilgili. Bu çok kötü. Bunu bir şekilde değiştirebilir miyiz? Bu kumanda buna uyum yapmadı galiba. Şimdi Troya hakkında bir genel hatırlatma yapacağım. Troya'nın yok oluşundan söz edeceğim. Ve şunu değiştirelim mi? Aynı zamanda şey mi? Kumanda mı? Tamam. Ve jeolojik açıdan da bakınca Troya niye yok olduğu biraz tartışacak. Şimdi önce yeri, Troya'nın yerini biz biliyoruz. Troya, Çanakkale'nin işte aşağı yukarı 30 kilometre kadar güneyinde, Çanakkale Boğazı'nda aşağı yukarı öyle girişine çok yakın bir yer. Şimdi bu kadar iyi bildiğimiz Troya'yla ilgili bir anımı, bir iki de anekdot anlatmak istiyorum. Çok yıl evvel Önder Söyledi öğrenci olduğum zaman Londra'da, hocam bir gün biz işte o İngilizlerin çok güzel adeti var, çaya, ikindi çayına çağırdı. O çayda onu, bir de onun misafiri bir İtalyan hanım vardı. Oradan buradan söz edilirken, ederken bu hanım birdenbire bu tahta at efsanesini anlatmaya başladı ama İtalya'da diye anlatıyor. Şimdi o konuşmayı anlatırken böyle İtalya'da ben konuşma bitince dedim iyi ama bu Türkiye'de, bu bizim Batı Anadolu'dan bir yerde. O hanım bir intihar gösterdi. Bu bizim tarihimiz, böyle şey olur mu? Nasıl olur? Ben de hiçbir şey söylemedim. Öyle bir intihar gösterince. Bir süre sonra ben Troya'yı öğrenmeye başlayınca fark ettim ki bunun yeri bilmemesi, onun coğrafya benim de tarih bilmememden kaynaklanan bir şey. Şimdi buna da değineceğim. İkinci, yeriyle alakalı söyleyeceğim Troya filmi var. Bazılarınız eminim ki görmüştür. Sırf meraktan sorabilir miyim? Troya filmini görenleriniz var mı? Ama ne güzel. Çok güzel. Bu işi kolaylaştırdı. Filmden çünkü birçok sahneyi göstereceğim, anlatmaktan daha etkili olduğu için. Bu filmde kullanılan at, tahta at. Bu da Çanakkale'nin sahilinde küçücük bir parkta duruyor. Kimine göre orijinal at hediye edilmiş filmden sonra, kimine göre de onun kopyası. Şimdi bu tahta atı, daha doğrusu bu filmi Hollywood yaptı ama bir Alman rejisörü çektirdiler. Wolfgang Petersen, Alman'ı tercih etmelerinin çok önemli, özel olduğunu da sonra anladım. Çünkü Troya, Alman kültürüyle çok yakından ilgili. Troya kazılarını da neredeyse başından itibaren Almanlar birkaç yakın geçmişe kadar parayla da bilgiyle de, teknolojiyle de desteklediler. Şimdi Troya bu tahta atın temsil ettiği bu şeyle, savaşla ilgili bu atı ve de Troya filmi yapılırken ki bütün stüdyoyu Fas'ın Atlantik'e bakan bir sahilini de yaptılar Troya diye. Orada tahtadan kulübelerini yapmışlar filan, böyle her şeyi tamam, tam filmi çekmeye başlarken bir kasırga gelmiş. Hepsini yerle bir edince elde kalan o tahtaları ne yapalım? Marangozlara görev vermişler işte bu garip tahta atı. Onun sonucunda üretmişler. Şimdi Troya deyince hemen ikinci akla gelen şey Troya hazineleri. Troya'dan kaçırılan hazineler özellikle ilk kazıyı yapan meşhur Schliemann ailesi 20 kadar hazine bulmuş, kaçırmış. Onun 13'ü sanırım, doğru hatırlıyorsam, Moskova'da müzede. Bu hazinelerde ve kaçırdığı hazinelere de harfler koymuş. O Adan bilmem işte 20'ye kadar. Bu ilk bulunan hazine A hazinesi denilen hazinelerle alakalı çok güzel bir doktora tezi var. Bu şeyi yapan, kazıyı yapan en son müteveffa Profesör Kaufmann'ın öğrencisi. O öğrencisi işte adını görüyorsunuz, Göksel Salcı. Kendisi Çanakkale'de bir genç arkeolog arkadaş. O şeyde Tübingen'de yapmış doktorayı. Sonra Türkçe bu Atlas gibi çok güzel baskılar, Aygaz galiba sponsor oldu, önemli. Hem şaheser fotoğrafları hem de Troy'i anlatmasındaki güzelliklerle. Şimdi efendim, bu da o hazineden takılar. Bakın bu takıları niye gösterdim? Şu Wohin Post diye bir Alman dergisinin özel sayısı, burada yazıyor zaten özel sayısı diye. 24 Ekim 93'te yapmış bu kapağı. Kapak bir fotomozaik. Fotomozaiğin bir ön planı, bir arka planı var. Arka planda kötü şöhretli Moskova'daki Pushkin Müzesi'ni gösteriyor. Kötü şöhretli çünkü Almanların özellikle 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın her yerinden, Avrupa'dan kaçırıp götürdükleri eserler oldu. Ön planda da böyle zarif bir hanım. Bu zarif hanım da o Troya takılarını takmış. 1882'de bu fotoğrafı çektirmiş. Bu hazineleri çalıp götüren Schliemann'ın hanımı Sonya Schliemann. Schliemann bunu götürdükten sonra dendiğine göre satmak istemiş. Çok yüksek bir paralarla. Aslında bu Schliemann'lar çok zengin. Habsburg'un. Ama neyse, ondan sonra vazgeçmişler satmaktan. O ülkeye vereceğiz, bu ülkeye vereceğiz falan. En sonunda Almanya'ya, kendisi Alman biliyorsunuz kökenden, oraya vermek üzere anlaşmışlar. Kendi adına Schliemann seksiyonu yapılmış. İşte o Schliemann seksiyonunun açılışı nedeniyle çekilen fotoğraf ve de belgelenmiş. Bunlar da böyle gayet iyi gösterilmiş. Şimdi işin ilginç yanı, bu hazineler 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan Ruslar Berlin'i işgal ettikleri zaman bunları da kaçırıp götürmüştü. Kaçırma götürmenin ötesinde en ilginç yanı, Hitler'in kendi emriyle en önemli, öncelikle korunması gerekli eserlerin arasında gösteriliyor bu hazineler. Almanlar bunları mezarlığa filan saklamış ama bir şekilde bulunmuş. Bunu da almış götürmüşler. Neyse, Almanya'da uzun süre nerede olduğu belli değil. Ama kaçırıldığı da belli. Rastlantısal bir şekilde müzede olduğu anlaşılmış. Çünkü 1990'ların başında filan henüz yeterince fotokopi makinesi yok. Müzenin fotokopisini yapan hanım Kültür Bakanlığı'na caddenin karşısına geçince oradaki evraklar arasında bu çalınan eserlerin listesinin dosyasını görmüş. Gitmiş acemice kendi müzesinde de bunu koyunca dünya görmüş kaçırıldığını. Ondan sonra talepler başlamış. Bunu geri verin, bunu geri verin diye. İşte bakın bu ekstra sayının yapılışının nedeni bu Wohin Post dergisinin ekstra sayısı bu nedenle. Bu hazine nerede diyor. Yoksa Priamos'un laneti üstünüze olacak. Priamos Troya kralı. Hani piramitler soyulduğu zaman bir inanış var ya. Bu piramitler soyulduğu zaman onda soyanlar muhakkak böyle bir lanet geliyor üstlerine. İşte bunları geri verin demek istiyorlar. Almanlar en üst düzeyde. Bunları yıllar yılı istediler. Bizden de böyle bir iki gazeteci arkadaş bunun üstüne gitti. Ama sorun hala bildiğim kadarıyla çözülmedi. Şimdi Troya, ülkemizde benim bildiğim en uzun süreli araştırılmış, kazılmış, çalışılmış ören yerlerinden biri. Neredeyse 150 yıldır. Kesintilerle, kısa kesintilerle, sanırım bu yıla kadar, geçenlerde bir hafta kadar evvel bir gazetede haber vardı. Bu yıl Kültür Bakanlığı para vermediği için Troya kazıları yapılamamış diye. Dolayısıyla böyle bunu en son yapan Profesör Kaufman sanırım 7-8 yıl önce vefat etti. Manfred Kaufman. Türk arkadaşlar bunu devam ettiriyorlar. Bu 150 yıl emekten sonra Troya'da 9 kültür katmanı ortaya kondu. Şimdi bu 9 kültür katmanının birincisi aşağı yukarı 5000 yıl önceye gidiyor. Troya 5000 yıllık bir neredeyse yakın bir geçmiş sayılabilecek döneme kadar sürekli en gelişmiş olduğu dönem Troya 6 ve 7'nin olduğu şu kesimler. Troya deyince akla hemen İlyada geliyor. İlyada bir manzum destan. İnanılmaz ve dediğine göre din kitaplarından sonra en çok okunan esermiş. Onun yazarı da Homer. Homer de hemşehrimiz. İzmirli. Ve de karşıda Sakız Adası'nda da okul kurmuş. Dendiğine göre Troya çevresinde de yaşamış çünkü oranın coğrafyasını çok ayrıntılı anlatıyor. Yazdığı eser milattan önce 720-730 yılları arasında. Ama İlyada bir savaşı anlatıyor. Anlattığı savaş kendisinden de 500 yıl evvel olmuş bir savaş. Olduğu varsayılan bir savaş. Kendinden 500 yıl önce olmuş bir savaşı, kulaktan kulağa, nesilden nesile geçmiş bir savaşı oturmuş bir manzum destan haline getirmiş. Şimdi bunun anlattığı adı İlyada. İlyada alışacağım. İlyos'la alakalı İlyos'a ait demek. İlyos Troya'nın diğer adı. Esas İlyada'da geçen adı yüzlerce kez İlyos, İlyon diye geçiyor. Saymışlar Troya ancak 50 kez geçmiş şeyin içinde. Buraya dair demek. Bu 24 kitapçıktan oluşuyor. Ya da kitap ya da bölüm. 16 bin mısra. Ve dediğim gibi savaşı anlatıyor. Bu savaş çok uzun yıl. 10 yıl hazırlığı, 10 yılda kendisi 20 yıllık bir savaşı. Ayrıntılı olarak son 51 günü ama çok ayrıntılı son 7 günü anlatıyor. Bu da onun kronolojisi. Şimdi belki de bu dünyanın ilk dünya savaşı çünkü iki büyük grup arasında oluşuyor. Gruplardan bir tanesi Akan'ın temsil ettiği, bugün Yunan dediğimiz bütün oradaki şehir devletleri, krallıklarının temsil edildiği bir büyük topluluk. Bunun içinde 27 bölgenin 15 krallığı var. İlyada Yunan lafını hiç kullanmıyor. Hep bizim okul kitaplarında okuduğumuz gibi Akan diyor. Ve de büyük oraların temsilcisi olan büyük kahramanların katılımı var. Bunlar topluca dev bir ordu oluşturuyorlar. Bu dev ordu donanma 1290 küsur gemi 100 bin asker. Bunlar çıkıyorlar Öbe Adası'nın buradan ve Troya'ya gidiyorlar. Karşı tarafta sadece Troya'nın korunması için Batı Anadolu devletleri de koruyucu bir destek güç oluşturuyor. Onlara da hep katkıda bulunuyorlar. Bakın nerelerden? Ta Sinop'tan, Paflagonya'dan başlıyor. Likya'ya, bizim Teketoroslarına kadar bütün bu alanları Trakya'da dahil. Buna rağmen orduların güçleri çok orantısız. Orantısız güç kullanılıyor. 1'e 10 gibi. Troya 1, karşı taraf 10 gibi bir büyük güç. Ama o denli büyük katkı var ki buraların kahramanları, bakın burada adlarını yazıyorum. Bu bölgelerden, hangi bölgelerden kim katılıyor? Bu İlyada böyle çok kompleks bir ilişkiler bağı. Bilgisayarla bile zor çözülür. Her kahraman hangi bölgeden bunu kahraman yapan olay ne, birbirleriyle bağları ne. o denli, o günkü antik dönemin kültürünü çok ayrıntılı bilmek gereken bir ağ. Ve o günkü insan aklının kurgulandığı zengin bir dünyada geçiyor. Yani tanrılar, yara tanrılar, insanlar, bunların birbirleriyle olan bağ, her şeyi böyle çok zenginleştiren bir kültür içinde anlatıyor. Şimdi olayı bir iki cümleyle sırf hatırlatmak için çok kısaca anlatacağım. Efendim, Troya kralı Yunan kentleriyle bozulan ilişkisini düzenlemek için bir iyi niyet ediyor. Gemiyle hediyelerini de veriyor. Onların içinde en küçük prens Paris'te, Alejandro. Bunlar geliyorlar Yunanistan'a, Isparta kralının misafiri olarak, Kral Menelaos karısı güzel Helena, gezinin sonunda Helena Paris'te birbirine aşık oluyorlar. Geri dönerken Helena da kaçıyor. Bu büyük bir skandal, harbin görülür, daha doğrusu zahiri nedeni işte bu aşk hikayesi gibi gösteriliyor. Şimdi ama esasen savaş anlatımı içinde işlenen ana konu, benim anladığım kadarıyla Shakespeare trajedileri gibi bir önemli insani konuyu da işliyor. Bakın onun bu esas kahraman Yunan kuvvetlerinin en önemli savaşçısı, lideri Aşil ya da Akileus. O bir şeyi temsil ediyor. Kuvvetten kaynaklanan güç müdür önemli o zaman? Yoksa kendi liderini, Yunan kuvvetlerinin, krallarının lideri olan Agamemnon, bütün Aga Federasyonu'nun lideri, onun temsil ettiği iktidar ve devletten kaynaklanan güç mü önemlidir? Bu tartışılıyor. Şimdi en kritiği, bu savaşın kendi içinde iki ordunun en önemli kahramanlarının düellosudur. Akileus'un Hector'la yapmış olduğu düello. Bu kritik düellonun sonucu en baştan belirli. Bunu neredeyse tanrılar baştan belirlemiştir. Akileus Hector'u öldürür. Hector'un ölümünden sonra 24. kitap, son kitap, çok görkemli cenaze töreniyle bundan biter. Şimdi tam bu Nasrettin Hoca hikayesi gibi oldu, birdenbire sola geliverdim. Belki konuşmamın sonunda sorularla gelişebilir. Esas bu tahta atar, oradan gelecek. Şimdi İlyada'da, İlyada'nın bütün bu tahta atla özdeş savaş öyküsünün anlatıldığı İlyada'nın içinde tahta at yok. Tahta at İlyada'da anlatılmıyor. Şimdi tahta at nerede? Bakın tahta at, Ovidius'un, bu Publius Ovidius'un nasıl, milattan sonra 19'da yazdığı çok önemli tarih kitabı Metamorphoses, değişimlerde anlatılıyor. İkinci bir bu anlatılışı ise Virgilius. Bu da aynı dönemde yan yana yaşamış Roma'nın iki önemli kişisi. Bu da bir piyes yazarı. Virgilius'un Aeneas piyesinde anlatılıyor. Şimdi bakın bu da demin sözünü ettiğim İlyada'dan 700 yıl sonra yazdı. Peki, bu yapay olarak hikaye eklenmiş mi, yok eklenmemiş? Yine kulaktan kulağa, nesilden nesile varlığını sürdürdüğü bir sürü ara şeylerle, eserlerle biliniyor. Örneğin bakın, Stesichoros'un, bu bir Sicilyalı şair, hemen hemen İlyada'dan 100 yıl sonra bunun bir kısmını anlatmış. Yani o da böyle gelişiyor. Şimdi çok kısaca bildiğiniz tahta at öyküsünün özeti, çok özetini anlatacağım. Savaş 10 yıl sürüyor. İki taraf birbirini yenemiyor. Bütün bu büyük kuvvete rağmen Yunan güçleri beldeyi, daha doğrusu Troya'yı alamıyorlar. Bunun sonucunda meşhur kurnaz İtaka kralı Odisea, Odisea'yı biliyorsunuz, ikinci kitabıdır İlyada'nın eki olan, o dönüşü anlatır. Bu savaşı kazanan bütün o devletlerin, kahramanların ülkelerini, evlerini, dönüşünü anlatır. Hani James Joyce'ın Ulysses'in anlattığı öyküdür o. Şimdi efendim, o şöyle bir hile, tuzak planlar, böyle bir tahta atı yaparlar. Bu tahta atı günün birinde Troya kulelerden bir bakar surlardan Yunan ordusu, donanması yok olmuş, binmiş gitmişler. Hiç kimse kalmamış sahilde. Bir garip bir şey duruyor. Gider bakarlar ki bir tahta at. Tahta atın etrafını çevirirler. Tahta atın etrafını çevirirler. Bir de bakarlar ki ayaklarının birinde bir şey bağlanmış. Ona işkence etmişler. Dedi, ne oluyor? Adam dedi, onlara der ki, beni sizin casusunuz sandılar. Bana işkence ettiler. Bu savaşı kazanamamalarının nedeni tanrıları küstürmeleri, tanrıların gazabına uğradıklarına inanmalarıdır. O gazabı kendi üstlerinden atmak için bu tahta atı yaptılar. Düşünceleri o ki, siz bunu imha edeceksiniz, yakacaksınız, yok edeceksiniz. Böylece o gazap onların üstünden sizin üstünüze geçecek, onlar kurtulacak. Bu iki taraflı oynayan ajan, onların, daha doğrusu Troyalıların atı yok etmelerine mani olmak için yapılmış böyle bir düzmece olay. Tam bunu anlatırken kral da ne yapalım şimdi diye düşünürken, onun kızlarından bir tanesi, meşhur adını bildiğiniz Kassandra. Kassandra bir kahine. Aman sakın ola ki bunu şehre almayasınız, bu bizim sonumuz olur. Ama onu da dinlemez, alırlar şehre. Büyük savaşı kazanmışlar, 10 yıl süren bu savaşı. Büyük bir şölen, yerler, içerler, eğlenirler. Sonra uykuya dalarlar, sızarlar. Gece bunun içine saklanmış olan 40 savaşçı süzülerek iner, şehrin kapısını açar. Geri dönmüş olan ordu şehre girer ve şehri yakar, yıkarlar. Bu ilk soykırımdır. Çünkü liderleri Agamemnon tek bir kişi bile kalmasın diye emir verir. Şehri, surlarını yok ederler. Genç, yaşlı, sivil deneksizin herkesi yok ederler. Kadınları da ganimet olarak alırlar. Şimdi efendim, öykü bu, özetle. Troya halkı mücadelesinin gerçek nedeni acaba neydi diye düşünürsek, kanımca böyle bir savaş oldu mu, gerçekten böyle bir savaş oldu mu, bu kazıyı yapan arkeologların, özellikle Manfred Korfman'ın bulgularına göre, Troya'nın savaşının olduğu düşünülen 7. kentin kazılarından yanmış iskeletler, mancınık taşları, mızrak uçları gibi bir sürü şeyler bulunmuş ama bakın, bu Korfman'ın yaptığı kazı sonunda düşündüğü o gelişmiş 6. kentin görünüşü çok görkemli, kale ve kuleleri olan bir Troya. Şimdi Mütevekka Korfman'ın son konuşmalarında çok net olarak söylediği şuydu. Bu dönemde, 6. dönemde Troya'nın gelişmişlik düzeyinde daha batıda başka bir kent yoktu. Kaleleriyle, kuleleriyle Troya çok daha gelişmiş bir kentti ve zengindi. Bakın bu gösterdiği atlar, şu gösterdiği atlar bugünkü Kadillakların karşılığı olan bir sürü at iskeleti bulunduğu için onun göstermiş olduğu şeyler. Yani Tunç Çağı'nın imrenilen bir kentiydi. Çok önemli bir ticaret merkeziydi. Bu, Korfman'a göre o günkü ticaret ağının yollarını gösteriyor. Troya burada kuzeye giden bütün ticareti kontrol ediyor. Stratejik konum nedeniyle. Nereye gidebilecekse ya kendi bu ticaret takasını yapıyor ya gidenlerden baç alıyor. Dolayısıyla nerede? Ta Hitit'ten geçip gelen ticaret karayollarında, bakın, ya da denizden gelen tüm ticaret. Bu ise Troya'yı çok zengin, imrenilen bir konum, müthiş bir kent yapıyor. Niye bunu komşusu Hititler yapamıyor derseniz, onun kuzeyde bu işi yapamayacağı kaskalar, düşmanları var. Niye bunu peki bu kadar gelişmiş Miken, çünkü Miken'de biraz evvel savaş yapılıyor diyoruz. Savaşmak için nedeni var. Çünkü çok gelişmiş bir ticareti yöneten bir kenti bir şekilde almak için çok şey nedeni var. Bakın bu gravür o günkü Troya'nın konumunun neden stratejik ilginç olduğunu gösteriyor. Bu da neler ne ticareti yapıyorlardı, nerelerle ticaret yapıyorlardı derseniz, ta Afganistan'dan Orta Avrupa'ya kadar bütün bu eserler, işte Korkman'ın çizdiği şekil her şeyi değiştiriyor. Kendisi de zaten çok zengin bir yörede, özellikle madenleriyle çok zengin bir yörede. Çok zengin masif sülfit cevherlerinin bugün de bulunduğu, şu gördüğümüz, bakın, bütün masif sülfit cevherleri var. Ve tunç imal ediyor, ince kuyumculuk yapıyor, altın işte. Böyle de bir önemli konumu var o günkü Troya. Şimdi Troya'nın yok oluşunun Avrupa kültüründeki izlerine değineceğim. Kentin yeri unutulmuş ama efsane kulaktan kulağa, nesilden nesile girilmiş. Şimdi Troya yangının üzüntüsünü yeniden hissetmeyle ilgili hepinizin bildiği bir şey hatırlatacağım. Roma İmparatoru deli denilen Nero var ya, hani Roma'yı yakan, sonra da terasa ya da balkona çıkan, lirini alıp gözyaşlarıyla şarkı söyleyen, kendi bestesini söylüyor. İlyada'nın yakılışı bestesini. Şehri İlyada'nın yakılışının hüznünü yansıtmak için, yeni baştan duymak için yaptırıyorlardır. O denli, o günün Roma'sının Troya'ya bakışındaki şeydir. Şimdi bu denli kahramanca dövüşen, hileyle yok edilen bu kenti unutmamıştır Avrupa halkları. Onları çok saygıyla anmış bu mert, asil ve cesur halk, kendilerinin gurur duyacakları ataları bir millet olarak benimsemişler. Bakın nereden bunu söylüyorum? Şimdi bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Troya'nın yok edilişinden sonra efsaneye göre iki aile kaçmayı başardı. Bunlardan birisi kuzey yolunu izlemiş, biri de güney yolunu izlemiş Avrupa'ya. Kuzey yolunu izleyen Antenor ailesi diye bilinen bir aile. Bu Troya kralının akrabası, dünürü, danışmanı vesaire. Şimdi bu önce Karadeniz'e gelmiş, sonra gemilere binmişler, gemilerle Tuna Nehri'nin ağzına, oradan da yavaş yavaş Avrupa'nın içine sızıp yerleşmişler. Ta İngiltere'ye kadar. Güneyden giderler, Enias ailesi, Enias bir gerçek, o yörenin kahramanı. Dardanos'un kahramanı, Dardanos o zaman Kaz Dağı'nın eteğinde. Bunlar şehrin tünellerinden kaçmışlar. Karamenderes çayı boyunca gelmiş, Kaz Dağı aşmışlar. Sonra sahilde Erdoğan Yüzer Hoca'nın yazdığının tam karşısında Antandros'ta, yani Altınoluk'ta sahile ulaşmışlar. Gemilerini yapmışlar ve Astira'da, Güre'de gemilere binip geçmişler. Şimdi Aynas'ın kaçışı Avrupa literatüründe ve de kültüründe, sanatında son derece yoğun işlenmiş bir konudur. Örneğin bu şey seçtiğim şey, Bauer'ın şiir kitabının 1641'deki kapağı. Şimdi bunun üç tane önemli üyesi var. Birisi Eneas'ın kendisi, sırtında Anchises babası, elinden tuttuğu oğlu Asenius. Ilios ya da lakabı Lulus. Bakın bu Lulus lakabı nerede? Hani Roma İmparatoru Julius Caesar var ya, Julius Caesar, işte bu. Ben bunun buradan geliyorum. Julius mutlaka. Dolayısıyla Roma İmparatorları, bu da bakın Rafael'in tablolarından bir tanesi, işte yine Eneas babası yanında oğlu. Bu da onun Vatikan'daki bir tablosu. Bu da bir madalyon. Altın olup da yapılmış. İmparator Severus'un yapmış olduğu. Bakın ki ortada Eneas, Anchises bir tarafında, Ilios öbür tarafında. Bu kaçış öyküsü o denli önemli bir öykü ki eski çağda ve orta çağdaki bütün Latince öğrencileri bunu ezber ediyor. Ve bu uzun 2 yıl süren bu geziden sonra geliyorlar. İtalya'da bugünkü Roma'nın güneyinde liman Pratica de Mare, orada iniyorlar gemilerinden, süreç içinde yerli halkla bir araya geliyorlar ve şehri kuruyorlar, Lavinium, Roma'nın öncüsünü. İşte Roma inanışa göre buradan büyüyor. Şimdi biliyorsunuz Roma'nın kurucusu Romulus ve Romulus var ya, dişi kurdun besledi. Bu inanışın, bunun babası Mars, Roma'nın bereket tanrısı ve savaş tanrısı. Ama anneleri Rhea Silvia ya da Ilia, Troyalı bir prenses. Dolayısıyla tüm Roma İmparatorluğu bu yeni İlion'u, yani Roma'yı Troya'nın bir devamı olarak kurulduğunu düşünür. Roma sitkelerinde Venüs, Roma'nın koruyucu tanrısı, tam bir Troyalı gibi gösterilir. İtalya şehirlerinin en az 100'ü Roma, Venedik dahil Troya kökenli olduğunu benimsemiştir. Troyalı gibi yaşamış, onlar gibi giyinmiştir. Claudius, Roma İmparatoru, meşhur tarihçi Claudius var ya, hani kambur, Ay Claudius dizisini görmüş olanlarınız hatırlayacaklar. Yazdığı tarihte Roma Senato kararıyla Romalıların Troya kökenli olduğunu Roma belgelerine yazdırmıştır. Ve ondan sonra nenesi, Augustus'un karısı, kendisinin de bir Troyalı kız olduğunu belgelemiştir Senato kararıyla. Bu yüzden İtalyanlar için, Romalılar için Troya bir Mekke konumundadır. Roma imparatorlarının neredeyse hepsi, hele de büyükleri, bakın burada bazılarının gidiş tarihlerini yazdım, oraya ziyaret etmiş, orada kendi atalarını yaptıkları ziyareti belgelemiştir. En ilginçleri, Sezar 2 defa gitmiş ve bir gidişinde Roma imparatorluğunun başkentini Troya'ya taşıma karar verdiğini etrafına söylemiş. Hani biliyorsunuz ya, Senato'nun merdivenlerinden çıkarken onu öldürürler. Sen de bir Brutus öyküsü var. O suikaste bir demokrasiden vazgeçtiği, bir de başkenti değiştireceği için bu işin yapıldığının motifi konuşulur. Augustus, bakın bu da onların Troya'da bulunmuş olan sitkeleri, orada yeni bir şehir yapar Troya'da. Augustus kendi forumunu yapar, heykelini diktirir vesaire vesaire. Bu da orada bulunmuş olan bütün bu imparatorların sitkeleri, paraları, adları vesaire. Şimdi peki bu sadece İtalyanların benimsediği bir geçmiş midir? Hayır. Fransızların şehirlerinde sadece kraliyet şehirlerine verilen bir ayrıcalıktır. Şu Fransız şehirleri Troyalı kökenli olduklarını kullanabilmiştir. Bunlar da İspanyol şehirleri. Tümü. Peki kuzeye giden aile? Kuzeye giden aile, bakın bunlar
Ve ailenin içinde Andromache ve Francus diye kralın iki akrabası var. Bunlar kim? Filmi gördüğünüz için hatırlayacaksınız. Birisi Hector'un karısı, birisi de şu bebeği. Bu bebeği filmde çok iyi bu kültürü bildiği için rejisör oraya buraya olur olmaz sahneyi koymuştur. Hiç alakası yoktur filmde. Niye gösterir, niye o kültürü çok iyi bildiği için? Çünkü bu bebeğin adı Francus. Bu bebe Frank ülkesinin kurucusu olan Meroveş hanedanının lideri Şarlman'ın büyük dedesi diye düşünülür. Alman Ostrogotlarının kralı Büyük Teodorik kökenlerinin Troya olduğunu söylemiştir. Bunlar geziden sonra gelirler Balkanların kuzeyinde içlerinden iki kol ayrılır. Bu kollardan birisi güneyde, güneybatıya biri güneydoğuya. Bakın güneydoğuya doğru giden kol Troya kralı Priamos'un oğlu, Troyonus'un da oğlu Turputos'u kendisine lider seçer. Bu lider oradan devam ederek Anadolu'ya geçer, inanışa göre Türkler oluşturur. Şimdi dolayısıyla kendi kaynaklarıyla Avrupalılar kendi kroniklerinde bu kavramı yıllarca, yüzyıllarca yazmış ve benimsemiştir. İkincisi, ikinci kol Makedonları oluşturur. Hani Filip İskender. Bunun için bugün bile hani Makedonlarla Yunanlıların birbirlerini sevmemeleri, ayrılıkları vesairenin ta kökü bu olaya gider. Hatta 100 yıl sonra bu savaştan Dor akımı gelir kuzeyden güneye. Bütün Yunanistan'ı dorlar işte bu Makedonlar. Şimdi yukarıya gittince bu kök önce Panonya'da Skambria'yı kurar. Sonra Münih'in olduğu yerde bir başka şehir kurar. Ve Franklar, Burgonlar, Normanlar, Britonlar hepsi Troya kökenli olduğuna inanırlar. Frank Merovingleri, Karolingleri ve Valois. Kutsal Roman İmparatoru 2. Konrad'dan itibaren Alman İmparatorları. 6. Henrik'ten 4. Karl. Normandiya ve Brabant Dükleri. Flander Kontları. 1. Maximilian ile başlayan Habsburglar tümü Troya kökenli olduğuna inanmış, yazmış ve bunu benimsemiştir. Şimdi buradan devam edecek olursak Esterel'den başlıyor. 2. Henry döneminde İngiliz sarayı hep Troya'dır. Troya öyküleri, Troya piyesleri en ilginci Oxford Üniversitesi 14. yüzyılda bir akademik gelişmişlik merkezi oluşunun nedenini Troya kökenine bağlar. Central Excellence oluşunu. Bu Fredegar'a göre kaçan Troyalıların izlediği yol. Bu Fredegar kimdir derseniz Fransız Galyası'nın tarihini yazmış. Fransız Galyası'nın hala ana kaynaklarından birisidir. Bu o Fredegarius Scholasticus'un kitabının 2. cildinin kapağı. İlkin Türklerin ve Frankların Troya kökenli olup birbirinden ayrıldığını ilk yazanlardan birisidir. Sonra Fransız Kralı 2. Philip, bakın lakabına, Gestaflik de Augustu, yani ben Troya kökenliyim diyor. Bunun tarihçisi Rigaud, 500 yıl sonra aşağı yukarı, Gotlar, Vandallar, Normanlar, hepsi Troya kökenlidir diyor. Hele Historia Regum Britannia'da İngiliz krallarının kökenini yazan çok meşhur Kelt tarihçisi Galfrey, Godfrey of Mahmud. Kendisi St. Asaph Kilisesi'nin başı, Britonlar da ta pagan döneminden itibaren Troya kökenlidir diyor. Julius Caesar'ın sözünü ettim, geçiyorum. Gilbert de Nogues, bu adam Benediktin tarihçisidir, Fransız. Özellikle son dönemlerinde İngiliz Kilisesi'nin başına gelmiştir. Archbishop Canterbury olmuştur. Bu da bütün bunlar Troye kökenlidir diyor. Vincent de Gaulle büyük aynayı yazmış. Bakın ta milattan sonra 500'den neredeyse 750 yıl geldim. Troye kökenli olduklarını yazıyor. André Dandalo bu Venedik dükü Türkler de Franklar da Troya kökenlidir diyor. Sene gelmiş 1350. Jean Lemaire de Belge. Bu artık bir Rönesans, çok önemli bir Rönesans kültür adamı aynı şeyi tekrar ediyor. Bunun özeti. Bakın Vezman'ın söyleyisi. Avrupa kültürünün ideolojik çıkış noktası Troy'dur. Ama en güzel anlatan Plinius Secundus, amca Plinius, büyük Plinius, devlet adamı, bilim adamı, donanma komutanı, bakın o ne diyor. Illumine omnis, rerum claritas, Ion, Ilion, tüm şanların kökenidir. Bütün bunların en önemlilerinden biri en son, İmparator 1. Maximilian, geldik bakın 1500'lere İstanbul'u Fatih almış, 50 yıl sonra 1. Maximilian tarihçisine benim şeceremi, soy ağacımı yap emrini verince tarihçi Şeden çok önemli bir eser hazırlıyor. Bu eser Exacta Chronicarium, Troya kökenli imparatorların şehirlerini koyuyor. Bu onun bir şeysi, tahta baskı. Bakın burayı büyütüyorum, açıyorum. Bir tarafı Turkus, bir tarafı Franco. Şimdi bu ne zamana kadar devam etmiştir? Buna hiçbir kuşku duymaksızın bu tarihe kadar kendilerinin de Troya kökenli olduğu Kanuni'nin Viyana kuşatmasına kadar iyi kötü devam etmiş. Sonra Vatikan'ın şiddetle karşı çıkmasıyla bıçak gibi zaten aydınlanmayla beraber bu kavram bitmiştir. Şimdi sadece onlar mı? Ama en ilginci 4. Haçlı Seferi var ya, buraya 1204'te gelip İstanbul'u işgal ettikleri, o Latinler İstanbul'u işgal ettikleri zaman Troya'nın ucunu aldık buraya gelmekle demişler. İstanbul. Bu ise bilmem tahmin edebildiniz mi, Fatih Sultan Mehmet'in Troya'da bulunmuş olan gümüş tikkesidir. Şimdi Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Midilli'yi 9 yıl kadar sonra almak üzere bir yandan Mahmut Paşa ile donanmasını yollamış. Kendisi de karayoluyla gelmiş. İlkin Troya'ya giderken kendi kütüphanecisi Dokalanus'a orijinalinden Troya'yı kopya ettirmiş. Yanı sıra da Kritofilos'u götürmüş tarihçisi. Önder kitabını söylemişti. Çok güzel. Şu anda büyük kitapçılarda var. Bu kitap yeni basıldı. Çok da güzel bir kitap. Yeni dediğim son 5-6 aydır var herhalde. Kritofilos'a orijinalinden okutmuş. Övgüler yağdırmış. İşte Troya'nın öcünü aldım demiş. Şimdi bakın burada en ilginç, söylendiğine göre Montel mi, meşhur denemeci, filozof, 1500'lerde Fatih'in Papa Pui, 2. Pui'se yazdığı bir mektuptan söz ediyor. Bundan Sabahattin Eyüboğlu önce yazıyor. Bu mektubu iki kitabı 1900'lerde yeniden, 1990'larda yenilendi. Bulabilirsiniz. Ama Charles Brian Rose, Türk araştırma Kolombiya'da meşhur arkeolog, orada bu referanslar var. Fatih'in bakın öyküsü ilginç. İstanbul'u kuşatmış, kuşatma esnasında durmadan dedikodular geliyor. Papa bir Haçlı ordusu, Haçlı donanması yaptı, geldi geliyorlar, her an geldiler gidiyorlar. Bunlar bu dedikodular gittikçe geldikçe oturmuş. Papa Pui, 2. Pui'ye bir mektup yazmış. Bu dedikoduları duyup duya geliyorum. İnanmak istemiyorum. Nasıl olabilir? Senle ben Troya kökenliyiz. Ortak düşmanımıza karşı dövüşüyoruz diye. Şimdi Troya, o denli önemli ki, bakın haritalarda Troya'yı göstereyim. Bu harita benim bildiğim dünyada yapılmış ilk haritadır. Hekatios'un yaptığı, Hekatios bizim hemşehrimiz, Milet'ti. Onun haritasına göre Troya tam Asya, Avrupa kavramlarını kullanmış, birleştiği yerdir. Bu, Musevi kültürüne göre hazırlanmış olan Zebur haritasıdır. Zebur haritası 13. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış. O kültüre göre 4 büyük imparatorluk yaşanmış. En son Roma, ondan bir öncesi Troya'ya karşılık gelir. İbrahim'le Davud peygamberler arasındaki dönemdir. Bugünün önemine bakın. Tabii beklenildiği gibi Kudüs tam ortasındadır. Haritanın bakın yanında hemen Troya. Neden Avrupa'nın içinde düşünülür? Troya bakın burada, Viyana, Prusya, burada Roma'dan, oradan daha uzak. Her zaman böyle çarpıtılmış değil, aynı dönemde. 13. yüzyılda Herford haritası çok oldukça düzenli, doğru bir harita. Şimdi bunu ben kuzeye, kartograflar yaklaşık Troya'nın yerini hiç unutmamışlar. Kuzeyi normaline koyuyorum. Bakın haritada Anadolu, Ege, Akdeniz, Afrika hepsi yerli yerinde. Şuraya bakın, şu noktaya, çevirin burayı, büyüteyim, tahta at. Olması gereken, neredeyse olması gereken yerde duruyor. Daha biraz yaklaşınca günümüze, 1450'lere gelince, Watzberger haritasında Troya neredeyse yerinde gösteriliyor. 200 yıl sonra gelince zaten tam Troya bulunduğu yerde. Şimdi buraya kadar, oradan buradan şimdi biraz da jeoloji anlatayım. Bir su içelim. Ben buraya not almışım, burada su içti. Sözünü ettiğim gibi Troya en gelişmiş olduğu dönemlerde bir sahil kenti. Müthiş bir ticareti kontrol ediyor. Bugün Troya sahilden neredeyse 6 kilometre içeride. Denizi bile görmüyor. Peki ne oldu o gün? Troya önemini kaybetti, böyle bir garip tepeciğin üstünde duruyor. Şimdi onu anlatacağım. Bu işin müsebbibi, eski terimle sorumlusu, bakın burası, şu ok. Bu ok, Arabistan'ın kuzeye dozer gibi Doğu Anadolu'yu sıkıştırdığını gösteriyor. Yılda, şimdi size garip gelecek ama 2 santim. Böyle dozer gibi sıkıştırıyor. Bunun sonucunda bakın Doğu Anadolu sıkışıyor, kısalıp kalınlaşıp yükseliyor. Doğu Anadolu yüksek platosu işte bu nedenle. Doğu Anadolu dağlık her tarafı böyle yükselmiş, parçalanmış ve sıkışıp yükselip böyle kalınlaşıyor ki Doğu Anadolu'da sık sık deprem oluşunun nedeni bu. Neredeyse orada burada her yıl bir deprem oluyor. Şimdi bu da, bu oklar da GPS verilerinin çok ayrıntılı ölçtüğü Anadolu'nun hareketini gösteriyor. Hani uydular Türkiye'nin dünyanın her yerini, Türkiye'nin üstünden de geçiyorlar ya. Onlar çok sabit noktaları çok ayrıntılı ölçüyorlar. Onun yıllık hareketine bakın. Doğu Anadolu aşağı yukarı 20 milimetre, batıya geldiğiniz zaman 40 milimetre saatin yönü, tersi yönünde harekete zorlanıyor, hareket ediyor. Şimdi bu hareket batıya doğru gidiyor ama batı orada bir kara var, oraya ilerleyemiyor. Ne yapıyor? Burada bir hendek var, okyanus hendeği. Bunun üstüne doğru kısa tipi kayıyor. Şimdi bakın şuradan Yunan hendeğinin üstüne şöyle bir sismik tomografya göstereceğim size. Tomografiye bizde hastaneye gittiğimiz zaman tomografi alıyorlar hani böyle içimizi dilim dilim. Bu da yer kabuğunun içinin dilimini gösteriyor. Bakın bu. Bunun da uzmanı Cahit hocamız. Şimdi bakın Anadolu şu kesite bakarsanız kırmızıyla gösterilen, lacivertle gösterilen Doğu Anadolu Okyanus kabuğunun üzerine böyle kızak gibi doğu sıkıştıkça bu böyle onun üstüne kolaylıkla kayıp gidebiliyor. Şimdi bakın bunu sıkıştırdıkça enerjinin ekonomisi nedeniyle sadece ticaretin tarihin ekonomisi olmuyor. Enerjinin de sakın bir ekonomisi var. Dolayısıyla iki tane büyük fay ortaya çıkıyor. Bunlardan biri Kuzey Anadolu fayı, biri Doğu Anadolu fayı. Şimdi Doğu Anadolu'yu sıkıştırdıkça bakın ne oluyor? Bu iki fayın sınırladığı bağımsız parça batıya doğru kaçıyor. Tıpkı bir kiraz çekirdeğini iki parmağınızla sıkıştırıyorsunuz kirazı, çekirdeği pırtlayıp bir tarafa doğru kaçıyor. Şimdi bu batı hareket böyle. Tıpkı bir diğer benzetmeyle kör bir makas düşünün. Arada da kalın bir karton sıkıştırıyorsunuz. Kesemiyor karton. Buradan dışarıya doğru kaçıyor. Şimdi dolayısıyla Anadolu bu iki fayın arasında batıya doğru kaçıyor. Batıda bakın kaçış nasıl karşılanıyor. Şimdi şu Doğu Anadolu olsun benim bu elim. Buradan sıkıştırınca bakın parmaklarıma. Doğu'yu sıkıştırdıkça batı da açılıyor. Batı Anadolu'da bunun sonucunda kuzey güney geriliyor. Ve şu gördüğünüz böyle bir sürü vadiler çıkıyor. Şimdi Kuzey Anadolu fayına bakıyoruz. Kuzey Anadolu fayı dünyanın en büyük kırıklarından biri. Doğudan başlıyor 1200 kilometre. Bu da fayı size fotoğrafla göstereyim bir kez. Nasıl bir kırıktır uçaktan. Bayağı böyle görkemli bir kırık. Yanal atımı bizim tanımımız bu. Ne demek bu? Jeolojinin şeyine sokmayacağım sizi. Çok basit anlatımıyla iki yan yana duran tren rayı düşünün. İki tren var ve trenler farklı yönlere gidiyorlar. Dolayısıyla karşı trene baktığınız zaman o sağa gidiyor. Oradan buraya baktığınız zaman sağa gidiyor. İşte biz bunu anlatıyoruz. Bu fayın her iki tarafındaki blok, her iki tarafındaki bloklar bakın sağa doğru hareket ediyor. Şimdi onu doğadan göstereyim size. Şimdi şu vadiyi düşün. Düşünün bakın fay çok net görünüyor kırık. Şu derecik geliyor. Yılda 2 santim, 2 santim, 2 santim bakın nereye gitmiş. Sağ yönü ötelenmiş. Kırığın bir tarafından öbür tarafına. 300 metre. Başka bir örneği göstereyim size. Şu, burası da Kerkük Çayı boyunca bir başka fotoğraf. Yine kırık çok güzel görünüyor bak. Yine bakın dağdan gelen dere nereye ötelenmiş? Yıllar yılı, yıllar yılı birikmiş, buradan buraya ötelenmiş. Ama bu da çok güzel. Şimdi kırığı çok net görüyorsunuz. Şu bıçak gibi gelmiş şu yukarıdan doğru gelen derelerin önünü kesmiş üçgen üçgen yüzeyler olmuş. Dağdan gelen tepelerin önleri yok. Peki dereler, derelerin de karşılıkları yok, ötelenmişler. Şimdi şu fay bütün doğudan geliyor, Anadolu'yu geçiyor, Batı Anadolu'da 99'da bildiğiniz iki büyük depremi yaptı. Bir tanesi Düzce, bir tanesi de İzmir. Şimdi orada bu sağ yönlü ötelenmeyi göstereceğim. O deprem esnasında oluşuyor. Bu bir saniye durdu. Yer değişti. Bakın kırık buradan gidiyor. Demir yolu buradan buraya ötelenmiş. Bir saniye, 3 metre. Ya da şurada bakın künk ötelenmiş, ağaç dizisi ötelenmiş, bu duvar ötelenmiş, 4 metre 30 santim, bu mezarlık duvarı ötelenmiş, 4,5 metre. Bir saniye. Şimdi bu fay böyle geliyor Ege'ye, Kuzey Anadolu fayı, bir de onun bir kolu kolları ayrılıyor. İkisinin arasında Troya. Şimdi Troya burada, şu gördüğünüz toplar var ya, üstünde böyle siyah beyaz. İşte Cevat Çoruk kardeşimizin ve de meslektaşlarının fay çözümü dediğimiz matematiksel analizi o depremlerin. O noktalarda olan depremlerin Troya, bütün burada çevrede olan depremleri koyduğumuz aletsel depremler, tarihsel depremler, istatistiksel her 120 yılda bir çok büyük bir deprem geçirmiş. Şimdi dolayısıyla 50 kilometre kadar uzak bu, diyor ki bu 8 tane 9 tane kent vardı ya hani burada, bunların neredeyse 6'sı arkeolojik bulgulara göre önemli depreme uğramışlar. Ve işte mesela Odeon'daki Adrian, şu bir deprem kalıntısının içinde kalmış olan bir yıkıntı. Ama Batı Anadolu, hani dedim ya, Batı Anadolu batıya kaçmayla böyle açılıyor diye. Batı Anadolu geriliyor ve açıldıkça işte şu çöküntü alanları ortaya çıkıyor. Şu sarı, içi dolgulu çöküntü alanları. Oraları nereye gidiyor biliyor musunuz? Oraları bizim büyük akarsuların içinden akmış olduğu Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, akarsuların içinden akmış olduğu çöküntü alanları, kenarları fay zonları. Ve genişçe gerildikçe onlar büyüyüp depremler oluşuyor ve buradan da böyle büyük akarsular devam ediyor. Şimdi olan olayı, jeolojik olay ise çok çok basit açıklamaya çalışayım. Şöyle bir kırılgan yer kabuğu düşünün, geriyorsunuz bunu. Gerince, herhangi bir malzemeye gerince incelip uzamaz. İncelip uzamaz. Kırılgan yerinde üstünde faylar oluşur ama incelip uzamaz. İncelip uzaldığı zaman bakın, buradaki şekilde olduğu gibi, incelip uzalttığınız zaman aşağı yukarı 2 santimden daha fazla yılda, bunun altında inceldiği için daha altındaki yerin sıcak katmanları bağlı olarak yüzeye doğru yaklaşırlar. Astenosfer yükselir. Yerin sıcak kaynağı yukarıya doğru hızla ısı akısı iletir. Batı Anadolu'da neredeyse her gittiğiniz yerde bir tane termal otel var ya, işte o sıcaklığın yansıması. O fayları kullanarak gelen sıcak suların yüzeyde, Erdoğan Güzel Hoca onları en iyi bilenlerden birisi. Şimdi bakın, bunun fiziksel olarak sonucu da şudur. Kızgın bir saçın üstüne bir yufka koyduğunuz zaman ısınır, hacmi artar. Bakın o zaman ne olur? Yükselir. Tıpkı saç böreğinin kabarması gibi. İşte buraları da yükseliyor. Kazdağ da büyük selinlerden birisi. Kazdağ böyle düzenli bir biçimde yüksele duruyor, yükseliyor bir uzun süredir. Tabii Kazdağ yükseldikçe kanatları o çukur alana doğru basamak, basamak, basamak çöküyor. Şimdi şuraya doğru, Edremit'e. Şimdi bu fotoğraf bakın, sanki bir doğa değil de cetvelle böyle düzenli çizilmiş basamaklar gibi. Bakın şimdi ben doğudan batıya Kazdağ'a bakıyorum. Şu Kazdağ yükseliyor, önü basamak basamak böyle sanki merdiven basamağı gibi çöküyor. Şimdi şurayı göstereyim size doğada. Edremit Körfezi burası, bunlar böyle basamak basamak çöküyorlar. Üstlerine bakın. Deniz hemen burası. Fakat üstleri denize doğru değil, karaya doğru eğilir. Neden biliyor musunuz bunlar karaya doğru eğilir? Çok basit. Şimdi bir şey geriyorsunuz, kırılgan malzemeyi kırıyorsunuz, faylıyorsunuz. Şurada olduğu gibi bunu gerdiniz. Gerdiniz, kırıp şu fayları oluşturdunuz. Şöyle bir fay oluştu, germeye devam ediyorsunuz, boşluğu büyütüyorsunuz. Her iki taraftan. Ortadaki faylarla sınırlı blok boşta kalmıyor ki. Boşluk oluştukça karaya doğru mecburen yatıyor. Şimdi bunu oluşturduğunuz zaman bakın bu yatay, üstteki yatay dağın içine eğimli hale geliyor buradaki gibi. Şimdi özetle Kaz Dağı'nın en tepesine bakın. Denize değil, karaya doğru iniyor. Peki bakın bunun sonucu. Kaz Dağı'nın hem üstünü gösteriyorum, hemen önü dik yamaç denize bakıyor. Öbür taraf en üste çıktığınız yerden itibaren karaya iniyor. Dolayısıyla bütün bu ters eğimler yüzey sularıyla birlikte aşındırdığı bütün alüvyonu denize değil karaya taşıyor. Kara tarafına, bu yöne. Ve orada büyük akarsularla da taşınıyor, Troya'nın bulunduğu vadiyi doldurmuş. Ne kadar biliyor musunuz? 6 çarpı 10 üzeri 4 ton alüvyon gidiyor her yıl Troya tarafına. Dolayısıyla Troya'nın bulunduğu yerde yaklaşık 280 sondaj yapılmış. Bunlara bakarak malzeme geldiği zaman Türkiye'deki belediyelerden daha hızlı doluyor orası. Bakın bu malzeme geliyor, orayı dolduruyor, deniz geriye çekiliyor. Çok ayrıntılı yaş tayinleriyle süreç içinde sahil neredeydi, nasıl doldu, deniz nasıl çekildi, bu da onun haritası. Troya burada. Hemen hemen şu Tunç Çağı'nın başındaki konumu. Deniz böyle. Çok güzel iki körfezle sınırlı. O günkü Troya'ya bakın. Bir küçük yarımadayla korunmuş. İki tarafı müthiş korunaklı. Ama deniz buraları doldurdukça bu savaşın olduğu dönemdeki haritaya baktığınız zaman deniz burada. Hala Troya önemli bir konumda. Fakat bir süre sonra denizden uzaklaştıkça stratejik ticari konumunu kaybediyor. Orada yaşamak için bir ticari kaynak olmadığı için insanlar da yavaş yavaş depremde oldukça uzaklaşıyorlar. Orası süreç içinde terk ediliyor. Troya olmaktan çıkıyor. Burada bitiriyorum. Teşekkür ederim. Troya ile ilgilenenleriniz varsa çok tartışılmış bir konudur. Şimdi benim Troya ile bağlantım çok büyük bir rastlantıdır. Benim birisinde bir Alman meslektaş telefon etti bana. İTÜ'de o zaman kendi birbirimizi literatürden tanıyoruz. Bir Troya workshop'u yapacağız. Küçük böyle bir masanın etrafında fikir alışverişi yapacağız. Gelir bize oranın geolojisini anlatır mısın diye olur dedim. Bir iki ay sonra oraya gittim. Tam Alman titizliğiyle hazırlanmış mükemmel uluslararası bir workshop var. 200 bilgin gelmiş dünyanın her yerinde. Kimler yok derseniz Türkler yok. Maalesef bir iki kişi var ben gibi Troya'yla alakası olmayan, orayı çalışmayan. Bir de gerçekten orayı çalışan bir jeomorfolog. İzmir Üniversitesi'nde. Şimdi efendim o sırada o workshop'ta 3 gün ben Troya'yı öğrendim. Troya'yı dinledim. Dünyanın her yerinden gelmiş. Oradan başladı Troya ilgim. Günün birinde ikinci gün müydü neydi? Böyle tam bizim Türk işi bir dedikodudur gidip bilmem kim geliyor diye birisi geldi. Nazi subayı gibi kimseye haber vermeden çıktı şeye yarım saat konferans verdi. Burası Troya değildir diye. Ha, hiç kimse de ses etmedi. Adam anlattı, terk etti. Çıkarken de dedi ki, ben bu workshop'u da saymıyorum, soru da almıyorum. Hadi Allah'a ısmarladık güle güle. Sanki bu olay olmadı, o gitti, devam etti. Workshop. Şimdi dolayısıyla Troya'nın, burası Troya mıdır diye, şimdi bir tane getirecektim, onu getirmedim. Bayağı ciddi bir makale yayınlandı. Troya'nın Cambridge'de olduğuna dair İngilizce şaka söylemiyor. Tepesiyle, deresiyle çok ciddi bir makale var. Troya, Cambridge'de bilmem ne tepesi bilmem nedir filan falandır diye. Şimdi bakın, ben size bunun jeolojisinde burası mıdır, jeolojisi, coğrafyası soruyu öyle algıladığım için meslektaşım soruyor, biraz da danışıklı dövüş. Efendim, Troya'nın içinde bulunduğu bir federasyon var. Bu güçlü bir Batı Anadolu Federasyonu Arzava. Troya bu federasyonun bir üyesi. Bu federasyon Hititlere kafa tutmuş bir federasyon. Onlarla oturmuş anlaşma yapmış. Bunun Troya'nın içinde bulunduğu üyesi Vilusa. Bakın. Vilusa, Hitit kaynaklarında geçiyor bu isim, Vilusa ismi. Şimdi Emil Fora 1920'lerde bir İsviçreli tarihçi, burası Vilusa, Hitit metinlerinde geçen Vilusa, İlios'tur, Troy'dur diyor. Çünkü diyor, Vilusa lafındaki şu gördüğünüz V harfi var ya baştaki, eski Yunan'da konmuş olan article gibi isimlere konulan bir ektir. Dolayısıyla bu İlios'tur, Vilios'tur. Daha sonra Alman iki tane tarihçi, birisi Frank Stark, bunlar yaşıt İngiliz. Gerçekten bu Vilusa İlios'tur. Neredeyse kanıtladılar. Bu olayın tarihi. Ve Troya'da bilmem biliyor musunuz, hiç yazılı bir şey bulunmadı. Troya'da yazılı bir şey yok. Bir tek şu gördüğünüz damga. Çift tarafı, kubbeli, üstünde Louis yazısı yazılmış olan bir, bu katiplerin kullandığı, bu sadece bunun içinde görüldüğü gibi bu mühürde şey var, buranın Troya olduğuna dair. Neyse gelelim esas, benim coğrafya ne gösteriyor buraya dair, jeoloji ne gösteriyor. Bakın, İlyada'da çok zengin bir coğrafya anlatımı var. Çeşitlilik gösteriyor, dağlar, tepeler. Öyle ayrıntılı anlatıyor ki, burayı bilmeyen bir adam bu kadar ayrıntılı anlatamaz. Bunun anlattıkları, işte akarsuları var, koyları var, adaları var etrafında. Yörenin topografyasının İlyada'nın tasvirlerindeki benzerliği çok tartışmıştır tarihçiler. Şu adamla, şu John Victor Lewis'le tanışma onuru kazandım. Bu adam müteveffa bir Dublin Trinity College'de ben rastladığım zaman yaşı 80 antik çağ tarihçisiydi. Ana konusu Troya'nın anlattıklarıyla bu yörenin coğrafyası birbirine benziyor mu? Onun söylediğine bakın. Benzerlik hayret verici. Korkman da böyle söylüyor. Şimdi bunlar başka başka şeyi kullanmışlar. Şu adam, bu Alman, İlyada'da geçen yer isimlerini bağır olarak bir haritaya koymuş. İşte burada ordu vardı, burada haber. Onları bağır ilişkilerine göre koymuş. Ben de bunların yanına oranın coğrafyasını koydum. Bakın şimdi karşılaştıracağım. Troya burası, önünde olan, arkasında deniz, bu tarafında Çanakkale Boğazı, bakın Hellespontos, hemen arkasında İmroz, hemen bu tarafında şurada gördüğünüz Tenedos, burada Baba Burnu, Lekton Burnu, burada İlya Dağı ya da Kaz Dağı, şurada da Midil. Bağlı ilişkileri burayla birebir tutuyor. Biraz daha ayrıntılı göstereyim burayı. Bakın Troya burada. Bu tarafta bir ovası. Burada gemi karargahı. Burada Semender Nehri. Ayrıntılı bakarsanız geniş bir plajı var. O günkü denizi çizdim. Ve gerçekte işte bu ayrıntılara girmiyorum. Kuzeyden büyük fırtınalara açık. Biliyorsunuz Çanakkale tam böyle bir yer. Burası da neyse çok ayrıntıya girmeyeyim. Ne diyorsa oradaki coğrafya buraya çok uyuyor. Cambridge'e gitmeye gerek yok.
Akıllılar Cambridge'e nasıl gitmiş onu anlatıyor mu Oğuzhan? O da kandırmacası.
Yok yok hayır. İnanın bunu yazan çok değerli iki skolar. Öyle özellikle de biliyorsunuz Avrupa kültürü bu geçmişi çok iyi biliyorlar. Onlar da çok iyi birinci ağızdan okuyabiliyorlar. Akaların oraya gittiğini de anlatıyor.
Nasıl gittiğini de anlatıyor.
Evet. Efendim biraz daha öteye gideyim. Gel, Orakçı'ya geleceğim. Bakın şimdi Kaz Dağları'nda diyor ki İlyada o kadar çok şey var ki diyor Pınar. Şimdi eğer o çevreyi bileniniz varsa, gidip geleniniz varsa, eğer Önder'le ben gibi dağı aşıp gidip geliyorsanız oraya giderken özellikle Edremit'le Kalkım arasında gezmişseniz neredeyse adım başı bir pınardır. Bu kadar pınarı bol bir dağ ben Anadolu'da görmedim. Dolayısıyla bakın bu oradaki pınarları gösterdim ben şu haritada. Pınar çok boldur diyor. Oradan da böyle şeyler. Ve diyor ki Skemender'in çıktığı yörede soğuk ve sıcak su kaynağı var. Gerçekten var. Ve Tanrılar en tepelerden çıkıp savaşı idare ederler. Şey tepesine çıkın. Bütün çevre ayağınızın altında. Ve en ilginci onun bunu nasıl bilebildiğini de bilmiyorum. Diyor ki Bolcaada ile İmbroz arasında denizin içinde büyük bir hendek var. Eğer deprem şifayı biliyorsanız var hakikaten. Bu nasıl olabilir? Bunu nereden biliyor onu da bilemiyorum. Ve çevredeki bölgelerin bütün bu yerleşmeleri söylüyor. Bütün bu yerleşmeleri koydum. Bakın akarsularla, tepelerle, dağlarla birebir çevresinde var. Evet soru...
Şimdi Şliman 19. yüzyılın sonunda Truva'yı ararken o zaman Truva'nın nerede olduğu hakkında çok büyük tartışmalar var. Büyük belirsizlikler var. Şimdi bunların ışığında ben size bu Fatih'in ziyaretiyle ilgili sormak istedim. Gerçekten Fatih'in Truva'yı ziyaret etmiş olması mümkün mü? Ve ondan sonra da orada bir sikke basmış olması mümkün mü? Doğrusu bu bana bir yakıştırma gibi geliyor ama sikkeyi siz gördünüz mü böyle bir sikke?
Yayınlanmış. Yani Truva'da bulunmuş ve yayınlanmış.
Siz Fatih'in de peki Şliman'ın bilmediği bir şeyi 300 yıl evvel Fatih ve etrafındaki tarihçilerin Truva buradadır diye onun yeri belirlediklerini mi söylüyor bu hikaye?
Evet. Yani Fatih zamanında bakın ondan önceki dönemlerde de dedim ya Troya'nın harabeleri 1400'lerde 1500'lerde iyi kötü biliniyor. Romalı tacirler her Anadolu'ya geçtikleri zaman oraya gidiyorlar. Orası kendi inançlarıyla orası Troya. Çünkü Roma Troya'sı, daha doğrusu Şileman'a gelecek. Şileman kazıya başladığı zaman, şimdi biraz sonra o zaman Şileman'ın öyküsünü kısaca anlatayım size. Bakın, o alana gelindiği zaman Fatih'le özdeşleştirelim olayı. Orada bir antik kent var, Roma kenti var. Roma kentinin altında Troya var mı? O soru henüz. Ama Roma kenti var ve tarihsel olarak biliniyor ki Augustus gelmiş bunu Troya'nın üstüne kurmuş. Dolayısıyla Şileman kazıyı yaptığı zaman ilk Roma kentini buluyor. Roma kentini bulduğu zaman kız kardeşine mektup yazıyor. Diyor ki ben Roma kentini buldum. Bütün inancımla Troya bunun altındadır. Şimdi burayı kazacağım. Şimdi bu ikinci esas öbür tarafa gelelim. Şimdi ilkin Troya'yı bulmak için o bölgeye gelen Yeri tam sabit değil, Roma iyi kötü biliniyor. Üç İngiliz gelmiş. İngiliz Sanatseverler Derneği'nin üyesi. Aşağı yukarı Troya'nın orada olduğunu tahmin ediyorlar. Bu kişiler başlamışlar sahilden Kaz Dağları'na kadar yürüye yürüye bir şey bulamamışlar. Ama ben bakın Troya'nın yerini hangi Şileman mı buldu tartışması yapılıyor. Hangi Şileman mı buldu? Artık biliniyor ki özellikle Manfred Korfman bir sürü eserinde yazdı açıklıkla ilk bulan Şileman değil. Şileman buraya geldiği zaman orasının Troya olduğu artık biliniyordu. Nereden biliniyordu? Bakın Daniel Clark, bu Cambridge'de bir mineraloji profesörü, yer bilimci. O gelmiş Şileman'dan yaklaşık 70 yıl evvel. Ama adam yer bilimci. Bir tümülüsle bir doğal tepeyi birbirinden ayırt edebilecek nitelikte gezerken işte bu Hisarlık Tepe'yi görmüş. Hisarlık Tepe'nin adı belli zaten. Asarlık Tepe. Eski eser. Şimdi buraya gitmiş, bu kazılar yapmış, bir sürü sikkeler bulmuş. Onların biliyorsunuz çok iyi bir eski Yunan, Latin kültürleri var. Okumuş. Burasıdır Troya demiş ilk kez. Ondan sonra 20 yıl sonra bir İskoç gelmiş. Bu da arkeolog ama amatör. Kendisi matbaacı. Charles McLaren. Yani Daniel Clark'ın dediği yerlere tur atmış, bakmış, o da bir sürü paralar bulmuş. Kani para var, o da burasıdır demiş. Sonra ondan 20 yıl sonra bir Alman ilk çağ tarihçisi. O da buralara gelmiş. Burasıdır Troya demişler. Şimdi Troya ama esas Troya'nın yerinin bunların söylediğinden sonra ilk sapteden adam bir İngiliz. Ama o bölgede büyümüş bir İngiliz. Şu gördüğünüz bu Calvert. Bu Calvert bir İngiliz ailesinin sözde ticaret yapıp Çanakkale'de 60 yıldır orada oturan bir aile. Bu Calvert harp zengini, bu da bir şey. Neydi o? Bir arkeolog şey var ya, film, birbiri üstüne filmler yaptı. Harrison Ford oynadı. Öyle bir adam hani
Indiana Jones
gibi bir adam. Bu tam öyle bir adam. Bu arayı gitmiş, kalır. O bölgelerde araştırdıktan sonra şu çevreyi, aşağı yukarı bu bölgeyi satın almış. 8 dönüm arazi satın almış. Orada küçük küçük orayı burayı eşelemiş. Derken 1868'de 65'te yapmış. 68'de Şileman oraya geldiği zaman bu adamla tanışmış. Bunu arıyor, şehri arıyor. Demiş ki kardeşim, ben biliyorum şehrin yerini. Sana gösteririm, almış götürmüş oraya. Anlaşmışlar, bir mukavele yapmışlar. Hazineyi bulunca bölüşecekler. Ve bakın oraya gidip yeri gördükten bir yıl sonra Şileman doktora tezi yazmış. 1869'da. Tezi nereye verdiğini ben anlayamadım. Değişik kaynaklarda kimi diyor Sorbona verdi. Kimi diyor Atina Üniversitesi'ne, kimi diyor Almanya'da bir üniversiteye. Çünkü eski Yunanca yazmış tezi. Bu adam müthiş bir adam. Linguist. Bütün neredeyse Türkçe dahil dilleri biliyor. Çok kolay diliyor. Batı dillerini biliyor falan filan. Ve tezi yazmış. Bakın tezi ne? İtak Belopen Troya, Tuva, Recherche Arkeoloji. Bu tezde diyor ki, ben buranın coğrafyasını İlyada ile karşılaştırdım ve bu Troya'nın burası olduğunu biliyorum, öğrendim. Tamamen yalan, kendisine göstermişler. Dolayısıyla bu adamın bir niteliği var. Müthiş yalan yazmış ve söylemiş.
Peki bu sikkelerin bulanlar, çok sikkeler ortada mı?
Ortada.
Herhangi bir şey var mı?
Bakın bunlarla alakalı şimdi mutlaka mutlaka anmamız gereken Müteveffa Korkman'ı söylemek lazım. Müteveffa Korkman 1988'den başlayarak ölene kadar bu bölgeyi çok ciddi çalıştı. Her yıl çalıştıklarını Anatolika'da da yaydı. Ve vardığı son her yıl öyle ve vardığı sonu çok ilginçtir. Dedi ki Troya bir inanıldığı söylenildiği gibi Yunan medeniyeti değildir. Bir Anadolu kültürüdür. Bu şeylerin terk edilmesi lazım. Bu adam neredeyse afaroz edildi. Yıllar yılı hiç vazgeçmeden görüşünden, verileri üreterek, dedikoduları kulağını tıkayarak, hep daha fazla, daha fazla bilgileri koyarak ve yaptığı işi biz fark edemedik. Gariban bir müthiş bir şey yaptı, sergi yaptı, Troya sergisi. Avrupa'yı dolaştı, bize geldi teknik üniversitede. Ya Aracıoğlu'nun bir Çanakkale'de bina yapıp buraları orada sergileyelim diye gözü açık gitti. Bunların hepsi oldu.
Hayır, o sikkelerin üstünde yazı vesaire gibi bir...
Tabii.
Bilgi, yani orası Troya'dır, izi verecek.
Hayır, öyle sadece giden, ziyaret edenlerin şeyi var. Bu da o adam. Bu da onun tarih kitabında okuduğu o resimli tarihte Troya öyküsü. Neyse.
Bir şey soruyorum. Bu herhalde inanılmaz aşağı yukarı eğer böyle bir savaş olduysa Troya'yı şeyler fethettiyse akıllılar. O 1250 falan gibi bir şey. 6. Troya.
Evet. 7. Troya.
7. 6B.
6B. Tamam.
Peki bu dönem aşağı yukarı bir belli bir dönem oluyor o zaman. Ama karşı tarafta Mikel medeniyetinde de bunun izleri, kayıtları, fiziki bulgular falan filan tutuyor mu birbirlerini?
Tarihçiler affeder mi bu soruyu? şimdi bir sürü buna dair bir sürü bir şeyler okudum. Troya'nın yıkıldığı o tarihlerde Troya'yı yıkacak çevresinde ne Hitit gücü var ne Mikel gücü var. Bunların ikisi de artık kurtulmuşlar. İkisi de Troya'yı böyle gidip imha edecek büyük güçler değiller. Bundan 30 yıl sonra şu söylediğiniz Hititler yok oldu tarihte. Evet. Büyük bir hep. Evet, hep şöyle düşündükleri. Hani ta eski Mısır'ın da söylediği deniz halkları geldi, deniz halkları. Ya Frigler geldi. Bir şeyler ben bilemem, tarihe şey etmiyorum ama deniz halkları diye bir şey söyleniyor.
Yani
şöyle
bir tarafta Mikenler değil.
Yok, Mikenlerin o sürede kendi hallerine düşmüşler. Komşu.
Evet, komşu yok. Benim hadi teşekkürlerim var ama ondan önce ben doğrusu teşekkürüm. Bir avuç bilim insanını Türkiye'de hala direnerek böyle bir kurumu ayakta tutmalarındaki cesarete ve başarıya işte teşekkür etmek istiyorum. Bizi bir araya topladınız.
Bunlar kimdir?
Bunlar evet. Bunlar kimdir? Doğru. Aslında bunları bu toplum baş tacı etmeli. Ama günün birinde edecek. Mutlaka edecek. Dolayısıyla ben başta başkanımız olmak üzere bütün bilim adamlarının oluşturduğu bu yuvanın bu etkinlikleri sürdürmesini işler diliyorum.
Teşekkür ederim.
Evet, bundan sonraki duyurum Hülyan Yılmaz Hoca'nın tiryakisi olanlar için bir fırsat var önümüzde. 15 Kasım'da hem de başlığı çok ilginç. Boğaziçi ve Karadeniz-Marmara bağlantısının uygarlığa katkıları. Yine mitoloji, yine jeoloji birlikte. Bu 15 Kasım'da İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde saat 15'te Erdoğanlı salonu olarak bilinen mekanda olacak. Lütfen bunu takvimlerinizde not edin. Ve 15 Kasım saat 15'te Cuma günü hoca ile birlikte olacağız.
Bu biliyorsunuz.
Başka'daki. Markalı.
Şey, reklamlar.
Evet. bu işten bir duyuru. Belli ki bu saatlerde cumartesi günü böyle bir toplantıda bulunan tiryakiler bu duyuruya kulak vereceklerdir. Evet.
Başka da bu.
Evet, Maçka Ayaz Ağa'daki Maden Fakültesi'nde. Özür dilerim.
Maçka değil.
Maçka da değil. Tabii ben devamlı gönlüm Maçka'da olduğu için Maden Fakültesi değil, hep Maçka'yı anımsıyorum. Ama Ayaz Ağa'daki Maden Fakültesi'nde, Erdoğan Salonu'nda 15 Kasım Cuma günü saat 15'te.
Erdoğan Hocam unuttu, evet. Çay pasta da var.
Evet. Lütfen ederseniz tabii.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru
soruyorum. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Lütfen siyahınız değil mi? 15 Kasım sağ olun.
Şimdi o Atatürk'e mal edilen bir şeyi Sabahattin Eyüboğlu kendisi yazmış, o kitapta okursanız var. Orada Anafartalar'da bir albayın, kendi yanında olan bir albayın Atatürk dedi diye aktardığı bir laftır bu. Bu öyle bir şey. Atatürk demiş ki Yunan kuvvetleri önünden kaçarken Troya'nın öcünü aldı.
Hoş geldiniz.
Peki. Evet. Yayınınıza teşekkür ederim.